Ekonomi Gündemi.
Türkiye'nin Sesi Radyosu Ekonomi Gündemi programı ekibi adına ben Erdal Tanas Karagül. Hepinize iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Bugünkü Ekonomi Gündemi programında Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı faiz kararını konuşacağız. Evet, biliyorsunuz geçen hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı yaptı ve Merkez Bankası Eylül ayında politika faizini 200 baz puan arttırmıştı. Bu Ekim ayı toplantısında da politika faizinde bir değişiklik gitmedi. Yani belki beklentiler, geçen Eylül'de beklentiler çok yüksek değildi. Merkez Bankası 200 baz puan faiz arttırırken bu toplantıda biraz beklenti vardı aslında. Hani Merkez Bankası'nın faizleri biraz arttıracağı, özellikle kurlarda aşağı yönlü bir hareketlilik de bunu gösteriyordu. Aşağı yönlü bir hareketliğin hareketli Merkez Bankası'nın da faizleri yükselteceği, dolayısıyla piyasa beklentilerin karşılanacağı konusunda güçlü bir tahmin vardı. Ama gerçekten piyasalar şaşırdı yani hani bunun olmadığında ve Ekim ayındaki, geçen haftaki para politikası kurulu toplantısı Merkez Bankası faiz değiştirmediğinde ya da işte bir arttırma beklentileri karşılanmadığında hemen kurlarda tekrar bir hareketlilik oldu ve kurların aşağı yukarı yani 15 kuruşluk bir kurda bir gevşeme oldu. Bu karardan sonra tekrar eski noktasına, daha yüksek seviyelere çıktığını gördük. Dolayısıyla hani orada bir beklentiyle Merkez Bankası kararı arasında bir uyumsuzluk olduğunu ya da Merkez Bankası'nın aldığı karar piyasanın çok da beklemediği bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Merkez Bankası'nın aldığı karara bakıldığında aslında okuduğumuzda kararın ne anlama geldiği ile ilgili birçok şey söylenebilir ya da işte yorumlanabilir. Bunların başında tabii Merkez Bankası'nın piyasaların ya da piyasa beklentilerinin aksine politika faizini artırmamasının belki en temelinde son dönemlerde ekonomik toparlamanın bir yani pozitif bir sürece girdi. Dolayısıyla bu ekonomik toparlama sürecine katkı yapmak konusunda Merkez Bankası'nın bir amacının olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ikinci çeyrekte hatırlarsanız ekonomide daralma olmuştu. Dünyanın birçok ülkesinde özellikle ikinci çeyrekteki o daralmanın bir şekilde de yani bir an önce sonlandırılması ya da bu daralmanın sonraki çeyreklere yansımaması konusunda özellikle merkez bankalarının piyasalara enjekte ettiği paradan tutun işte faizleri düşürmeye kadar verdikleri destekler, bunun yanında hükümetlerin özellikle bu teşvikler konusunda, destek konusundaki katkılarını göz önünde bulundurduğumuzda açıkçası koronanın neden olduğu ya da küresel piyasalarda meydana gelen daralmanın etkisini azaltmak konusunda herkes hem para politikası hem maliye politikası tarafında bulunanlar, karar vericiler bu sürece bir şekilde katkı yapmak istediklerini söyleyebiliriz. Yine geçmişte hatırlarsanız Merkez Bankası'nın ekonomik büyüme çok önem vermedi. İşte yüksek faiz artışlarının ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği konusunda güçlü eleştiriler vardı. Yani son yıllarda da açıkçası Merkez Bankası'nın sorumluluğu konusunda farklı tartışmalar var. Yani Merkez Bankası'nın birinci amacı fiyat istikrarını korumak. Yani işte enflasyonu kontrol altına alınması konusunda Merkez Bankası'nın temel sorumluluğu var ve merkez bankaları eskiden aldığı kararlarda yalnızca işte enflasyon konusunda ya da enflasyonun düşürülmesi konusunda ya da işte bir fiyat istikrarını sağlaması konusunda tedbirleri vardı ya bu tedbirlerden bahsederlerdi ama artık dünyadaki birçok merkez bankaları enflasyonun yanında işte istihdam artışına bakıyor, ekonomik büyümeye, toparlanmaya bakıyor. Hatta işte 2008 küresel ekonomik krizinden sonra finansal istikrara bakıyorlar. Yani merkez bankaların bu anlamda büyük bir sorumluluğu olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şöyle bir örnek verirsek yani geçmiş dönemlerde Merkez Bankası'nın açıkladığı bu para politikası kurulu toplantısından sonra açıkladığı metinlerin içerisinde ekonomik büyüme rakamlarından bahsedilmez ya da işte karar özetlerinde gerçekten çok böyle hani ekonomik büyümenin süreci ya da ekonomik büyümeyle Merkez Bankası'nın aldığı karar arasında hani çok o konuya girilmezdi yani. İşte aldığı Merkez Bankası'nın aldığı kararlarda genelde işte ekonomik büyümeye ters düşmemek, istihdama ters düşmemek konusunda bir cümle vardı ya da işte cümleler olurdu. Ama bu geçen haftaki toplantısında onu mesela fark ettim. Basın bildirisinde 5-6 defa ekonomik toparlamadan bahsediyor. Yani hani bu aldığı karar piyasa beklentilerinin aksine yani piyasa faizleri artırmasını beklerken Merkez Bankası'nın özellikle bu ekonomik toparlamayı gerekçelendirerek yani gerekçe göstererek faizleri artırmadığını ifade ediyor. Ve bu açıkçası hem 3. çeyrekteki o öncü göstergelerde halen ekonomik büyüme rakamı açıklanmadı ama 3. çeyreğe ait göstergelerde, öncü göstergelerde ki diyelim iyileşmeler ya da gelen verilere bakıldığında 3. çeyreğin tabii daha iyi olduğu 2. çeyreğe göre ve içinde bulunduğumuz son çeyrekte de faiz kararları yüksek diyelim faiz kararı alındı. Bunun ekonomik büyüme üzerindeki olası etkileri nedeniyle Ekim ayında pas geçilmesi faiz artışı anlamında yani bir ekonomik büyümeye bir ayrıcalık tanındığını da söyleyebiliriz. Tabii bu önemli yani hani ekonomik toparlamanın devamı açısından ama tabii diğer taraftan da kur baskısı var yani hani Merkez Bankası bu kararı alırken sanki bir elinde iki tane tercih var. İşte ekonomik büyüme, ekonomik toparlama ve kurun kontrol altına alınması. Her ne kadar kurun kontrol altına alınması konusunda Merkez Bankası'nın açıkçası bir görevi yok. Yani belki ekonomik toparlama konusunda, fiyat istikrarı anlamında, finansal istikrar anlamında Merkez Bankası'nın hani daha çok sorumluluğu var. Ama bir taraftan da açıkçası hani kurlarda artış olduğunda, kur arttığından dolayı belli malların fiyatlarında artış meydana gelirse, girdi fiyatlarında artış geldiğinde çünkü Türkiye bir şekilde de yani girdilerin büyük bir kısmını işte enerji girdisi dışarıdan diyelim satın alıyor. Bir yüksek oranda enerji bağımlı var ve bunlar da hep kur üzerinde, dolar diyelim euro üzerinde olduğu için kurlardaki artış girdi fiyatlarını artıracak ve bu da bir anlamda fiyatların artışına dolayısıyla enflasyonun artışına da bu anlamda neden olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın aldığı bu faiz kararını aslında yani hem bir tercih yapılmış olur hem bu tercihte özellikle de hani ekonomik büyümeden taraf oldu ve kur tarafında belli bir risk hem çünkü birçok risk var ve bu risklerin o hani kurlar üzerinde çok etkili olmayacağı bir varsayımı var. Yani her ne kadar işte kur enflasyon geçişkenliği olsa bile ve bu diyelim orası artış risklerin gerçekleşmesi durumunda kurlarda daha yüksek artış olma ihtimali de var ya da bu enflasyon kur döngüsünün hani çalışması dolayısıyla enflasyonun artmasına dolayısıyla hani Merkez Bankası diyelim ekonomik büyümeyi tasarlarken ekonomik büyümeye destek verirken bir anlamda işte bu tekrar yüksek enflasyonu görme ihtimali de var. Tabii burada Merkez Bankası belki faizleri diyelim artırmadı, hani politika faizini. Ama Merkez Bankası aslında politika faizine bir değişikliğe gitmemesine rağmen karar metninde özellikle mesela bunu ifade ediyor. İşte likit yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likitte tedbirlerin sürdürmesine de karar veriyor. Yani bu özellikle geç likitte penceresinde Merkez Bankası'nın diyelim faiz arttırması hem gün sonu bu gecelik faizlerle geç likitte pencere arasındaki farkın yüksek olmaz. Hatta aradaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesi nedeniyle aslında bir taraftan da likiditeyi yönetme yani sıkılaştırma diyelim fonlama maliyetlerinin yükselmesi açıkçası hani orada enflasyonu da dolaylı olarak kontrol altına alıyorum ya da bu konuda işte adım attım, farklı adımlar atarım bir mesaj da örtük olarak veriyor. Tabii bu örtük bir mesaj. Yani piyasa normalde politika faizi diyelim arttığında açık mesaj olur. Genelde böyle bir algılanır. Ama dolaylı diyelim farklı araçlarla bu yapıldığında biraz örtük mesaj. O yüzden hani bunu belki de açık yapmakta fayda var. Diğer tarafta tabii hani az önce olası risklerden bahsettik. Yani bu olası riskler nedir diye de bakacak olursak aslında yani işte ekonomik büyüme için riskler olduğu gibi tabii kurlar için de aslında risk var. Yani hani belki geçmiş dönemlerde mesela merkez bankaları çok yüksek faizler arttı dönemler oldu ya da belki ihtiyaç olmadığı dönemde özellikle hani olası risklerin etkisini bertaraf etmek yani bunların gerçekleştiğinde diyelim kurlar üzerinde çok önemli hasar meydana getirecekse önceden faiz artırıp yani önden yükleme. Dolayısıyla bu risklerin gerçekleşme itibarinde hani kurların üzerinde çok bir etkisi olmaması konusunda merkez bankaları faiz artırırdı. Ama şimdi hani bu birçok risk var. Olası risklerin çok hani kurlar üzerinde belki hemen etki yapmayacağı ya da işte özellikle bulunduğumuz bu korona döneminde yani dünyanın artık dünya için yani bu risklerin belki dünya içinde olduğunda gözünde bulundurduğumuzda herkes daha temkinli davranıyor. O yüzden hani işte dünyada faizler düşüyor. Sıfır faiz yani birçok ülkede hatta negatif faizler var. Hani çok yüksek faizler diyelim böyle kur baskısı olmuyorsa aslında hani yüksek faizler gerçekten ekonomi için kötü sonuçlara neden olabilir. Ekonomik büyüme olumsuz etkileyebilir ama özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde tam tersi bir durum var. Hani bölge riskleri ile ilgili diyelim sorunlar, doların değer kazanması bu anlamda bu riskleri dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tabii riskler nedir diye bakacak olursak hem kurlar anlamında hem ekonomik büyüme anlamında özellikle işte ABD'de seçim olacak. Haftaya salı günü seçim olacağını gözünde bulundurduğumuzda bu seçimlerde kimin kazanacağı, demokratlar mı, cumhuriyetçiler, Biden mı, Trump mı? Dolayısıyla bu bir soru işareti. Yani hem bizim için soru işareti hem genel bir soru işareti. Dünya ekonomisi için bir soru işareti olduğunu söyleyebiliriz. Yine belki bizim için özellikle biz işte Doğu Akdeniz dolayısıyla birçok ülkeyle şu anda farklı bir durumdayız ya da Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin görünürlüğünü istemeyen bölge ülkeleri, bölge dışındaki ülkeler, başta da AB ülkelerinin bu anlamda Türkiye'ye karşı tavırlarını gözünde bulundurduğumuzda Türkiye-AB ilişkileri bu anlamda yani bunu mutlaka belki dikkate almak gerekiyor. Çünkü Türkiye bir şekilde işte AB ile ticaret anlamında yani diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda en önemli bölge. Çünkü birçok diyelim ülke var bu ülkelerle ticaret yapıyor. Özellikle de yani gerginlikler bu anlamda bizim için yani ihracat için ya da oradaki yani ekonomik işbirlikleri anlamda önemli bir risk unsuru olarak duruyor. Yine S4 dolayısıyla AB ile ilişkiler bu anlamda yani hem ABD'deki seçimler hem de S4 düzlerin kurulumu ile ilgili son dönemlerdeki haberler ve ABD'nin bu anlamdaki tavırlarını göz önünde bulundurduğumuzda tabii bölgedeki jeopolitik riskler yine tabii en önemlisi COVID-19 vaka sayıları nedeniyle yeni başlayan, Avrupa'da başlayan dalga ve bunun dünya ekonomisi için, bölge ekonomileri için, yani herkes için bu anlamda yani bu vakalardaki artış sayısı bizim için de bir belirsizlik unsuru olarak öne çıkıyor ve bu belirsizlik unsuru bir anlamda ekonomiyi tehdit etme konusunda önemli bir risk olarak almak gerekiyor. Çünkü bu yılın ikinci çeyreğindeki artan vaka sayıları, dünya ekonomisinin kapanması, hatırlarsanız ekonomiler kapandı, ülkeler kapandı. Yani seyahat yasakları geldi, turizm bu anlamda turizm bitme noktasına geldi. İşte birçok yer üretim fabrikalar kapandı. Tekrar hani bunun olma olasılığı ve bunun tabii hem bu dönem itibariyle hem gelecek dönemle ilgili diyelim belirsizlik oluşturması hem ticaret anlamında turizm anlamda açıkçası yani dünya ekonomisini etkilediği kadar bizi de etkileme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani bu risklerin mutlaka bu anlamda hesaplanması gerekiyor. Yani işte az önce ifade etti Merkez Bankası tabii bu riskleri hesaplıyordur ya da bu son dönemlerde belki bu son kararında yalnız politika faizinin belki hani artmamasına rağmen yalnız politika faizini kullanmadığını ya da işte diğer farklı araçları da kullandığını ya da kullanacağını özellikle likitte enflasyonun fiyat istikrarını tehdit eden bir durum olduğunda farklı araçlarla özellikle likitteyi azaltma ya da bu burada belli sınırlamanın getirilmesi konusunda farklı araçları kullanacak konusunda da bir iradesinin olduğunu bu anlamda söyleyebiliriz. Tabii tekrar belki söylemek gerekirse yani her ne kadar geçli kitle penceresinde bir artış olsa da ya da gecelik faiz, boş verme faiz ile geçli kitle penceresi arasındaki fark 300 olsa dolayısıyla hani politika faizinde resmi faiz artışı yok ama baktığımızda aslında bir artışı var özellikle hani borçlama maliyeti anlamda. Bu artışa rağmen piyasalar genelde politika faizini dikkate aldıkları için faizin artmadığını mesajını alıyor. Yani biz bunu geçmiş dönemlerde de açıkçası yaşadık. Yani geçmiş dönem dediğimiz 2012, 13, 14 yıllarda o dönem Merkez Bankası Başkanı bu anlamda da yine yalnız politika faizi değil birçok farklı faizleri kullandığını gördük. Yani üst koridor, alt koridor, gerçekten çok farklı faiz oranları vardı ve bu faiz oranlarıyla yani hani birisi likiditeyi artırırken diğeri azaltıyor. Dolayısıyla net olarak likiditede ne kadar bir değişiklik olduğu konusunda çok karmaşık diyelim bir durum ortaya çıkıyordu ve bu verilen mesajlar anlamında bir mesajın kaybolmasına hatta öyle bir şey kayıp ki yani hani piyasadaki aktörler nasıl hareket edecekleri konusunda kafalarında soru işaretleri oluşuyordu ve bu belli bir dönem böyle gitti ama sonra Merkez Bankası Başkanı değişince yeni gelen başkan bu özellikle hani bunu sadeleştirme politikası çerçevesinde yani politika faizinin tek bir faiz olarak kullanılacağı dolayısıyla bundan sonra işte politika faizinin takip edilmesi konusunda piyasalara bir mesaj verildiğini gördük. Yani politika faizini kullanmak açıkçası hani bir açık bir mesaj olarak algılanır ve buna göre diyelim politika faiziyle enflasyon diyelim karşılaştırması yapılır ya da politika faiziyle bir gösterge faizi dediğimiz faiz arasında bir karşılaştırma yapılır. Dolayısıyla hani faizin politika faizinin seviyesinin ne olduğu ya da Merkez Bankası'nın faizi arttırıp arttırmaması konusunda da elimizde bir gerçekten somut bir gösterge olmuş olur ve Merkez Bankası açısından da bir açık mesaj olur. Bu nedenle politika faizi yani hedefe ulaşma dediğimiz işte enflasyonu düşürmekse ya da işte kurları diyelim baskı altında tutmaksa, yani oradaki hedefe bağlı olarak tabii Merkez Bankası'nın temel bir hedefi vardır. Fiyat istikrarıdır, enflasyonu kontrol altına almaktır ama dediğimiz gibi kur her ne kadar Merkez Bankası'nın temel görev alanına girmese de enflasyon ile kur arasındaki geçişkenlik nedeniyle, yani kurlardaki artış enflasyonu da artıracağı için genelde Merkez Bankası adım atarken özellikle kurların yükselmemesi konusunda da dikkate alır. Yani ona göre faiz kararına karar verir ve bu anlamda bazen enflasyon ne kadar önemliyse de kur da o kadar önemli hale gelebiliyor Merkez Bankası için. Dolayısıyla Merkez Bankası politika faizini belirlerken işte enflasyonu, diyelim kurun ne olması gerektiğini ve diğer taraftan da dediğimiz gibi işte sürekli olarak ekonomik toparlanma, ekonomik büyüme, buna bağlı olarak istihdamı da düşünerek bu anlamda politika faizine karar verir. Politika faizi hem bu hedeflere ulaşmada daha etkin bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Tek bir faiz olduğu için ya da karar vericiler bu faize baktıkları için çok sade bir diyelim faiz. Dolayısıyla hani ülke karşılaştırmalarında hani ülke hangi ülkenin politika faizi kaçtır? Dolayısıyla o karşılaştırma yapabilmek için yani diğer faiz oranları çok kafa karıştırıcı. Yani çok hani uluslararası karşılaştırmalarda çok kullanılan bir şey değil. Bu anlamda hem ülke karşılaştırmalarına daha kolay ve en önemlisi de örtük olmayan şeffaf bir gösterge olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bundan sonra bakmak gerekiyor. Yani aldığı karardan sonra ekonomik gidişatı, ekonomik büyüme ya da işte bu kurlarla ilgili risklerin durumuna göre Merkez Bankası nasıl hareket edecek? Önümüzdeki günlerde ya da bir dahaki toplantıda bunun sonucunu görmüş olacağız. Evet, gerçekten çok yani kısa sürede özetlemeye çalıştık ama daha belki konuşmak gerekiyor. Evet, bu haftaki programın sonuna geldik. Haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Ekonomi Gündemi programından hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.
Ekonomi Gündemi.